الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, en son geçen hafta Süleyman bin Yesar rahimahullah'ın bize aktardığı hadis-i şerife kadar ne yapmıştık? Ele almıştık. Öncelikle Ebu Katade radıyallahu anhunun bize aktardığı hadis-i şerifi ele aldık. Orada bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öğle ve ikindi namazında ilk iki rekatta kıraatı uzun tuttuğunu, değil mi? Diğer son iki rekatta da kıraatın ilk iki rekata göre daha hafif olduğunu bize aktarıyordu. Ve yine o rivayete dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazen okuduğu ayetleri arkasındakilere bu sessiz kılınan namazlarda aktardığı, duyurduğu, kasıtlı bir şekilde isteyerek, bilerek, kastederek duyurduğunu o rivayetten ne yapıyorduk? Anlamıştık. Ve yine demiştik ki ilk rekat ikinci rekattan ne oluyordu? Daha uzun tutuyordu. Ve yine demiştik ki öğlenin İlk iki rekatı, öğlenin son iki rekatının iki katı veyahut da tam tersiyle söyleyelim. Öğlenin son iki rekatı, üç ve dördüncü rekatı, bir ve ikinin yarısı, ikindi namazının ilk iki rekatı, öğle namazının üç ve dördüncü rekatı uzunluğunda ve ikindinin üç ve dördüncü rekatı ilk iki rekatının yarısı kadar olduğunu rivayetlere dönüp baktığımızda bu konuyla ilgili ne yapmıştık? Konuşmuştuk. Ve yine bugün kaldığımız yerden konuya devam ediyoruz. وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ كَانَ فُلَانٌ يُطِيلَ الْاُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَفِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِهِ وَفِي الصُّبْحِ بِطِوَالِهِ فقال أبو هريرة رضي الله عنه ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا أخرجه النسائي بإسناد صحيح. Süleyman bin Yesar rahimahullah anlatıyor. Diyor ki birisi öğle namazının ilk iki rekatını uzatır, ikindi namazını hafif tutar, akşam namazında da kısa mufassal sureler, yatsı namazında orta mufassal sureler, sabah namazında uzun mufassal sureler okurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anhu bu kişi hakkında şöyle söyledi. Ben namazı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namazına bundan daha fazla benzeyen başka kimsenin arkasında namaz kılmadım. Ben namazı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namazına benzeyen, yani bu kişinin arkasında başka birisinin arkasında böyle bir namaz kılmadım diyerek bu kişinin kıldırdığı namazın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namazına en çok benzeyen bir namaz olduğunu Ebu Hureyre radıyallahu anhu bize aktarmıştır. Ve bu hadise baktığımız zaman Nesai'nin sahih bir isnat ile tahric ettiğini ne yapıyoruz? Müellif bize aktarıyor. Hadisin ravisi Süleyman bin Yesar Meymune radıyallahu anhanın, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından birisi olan Meymune radıyallahu anhanın hizmetçisi olan birisi olarak görüyoruz. Kendisinin tabiinden olduğunu biliyoruz. Yaşadığı dönemde Süleyman bin Yesar rahimahullah Medine'de fetva sorulacağı zaman kendilerine dönülen 7 kişiden bir tanesi. Yani yaşadığı dönemde, tabi'in döneminde fukaha-i seb'a dediğimiz, yani o dönemde Medine'de yaşayan 7 tane fakihten bir tanesi. Medine'de yaşayanlar fıkıh ile ilgili bir şey sormak istediklerinde ne yapıyorlar? Bu 7 kişiden birisine merci olarak dönüyorlar. Bunlardan bir tanesi de kim? Süleyman bin Yesar rahimahullah. Ve Ebu Hureyre radiyallahu an ne yapıyor? Dedi ki bir kişinin arkasında namaz kılıyor. Onun böyle söylediğini bize aktaran kim? Süleyman bin Yesar rahimahullah. Süleyman bin Yeser Rahimullah diyor ki kâne fulânun. Birisi şu şu şu şu vasıflarda namaz kıldırırdı. Diye ne yapıyor? Bize o kıssayı anlatmaya başlıyor. Burada Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun övdüğü, namazını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme benzettiği kişi hakkında ilim ehli diyor ki bu Amr İbni Seleme'dir. Kendisi Emevi hilafeti döneminde Medine'nin emiri. O dönemde, yaşadığı dönemde Süleyman bin Yeser'ın, yine Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun ikisinin de yaşadığı dönemde Medine'nin emiri Amr İbni Seleme rahimeullah. O zaman ne yapıyor? İnsanlara namaz kıldıran o. Bu rivayete dönüp baktığımız zaman biraz önce de söyledik. Kâne fulânun. Yani birisi namaz kıldırırdı diyor Süleyman bin Yeser. Ve namazının özellikleri şöyle şöyle şöyleydi diyerek bize aktarıyor. Burada bize bu rivayette onun, yani biraz önce ismini verdiğimiz Amr İbni Seleme'nin ismi açık bir şekilde ne yapmıyor bu rivayette? Geçmiyor. Peki burada Amr İbni Seleme'nin kim olduğu bize açıkça beyan edilmiyor ise bu hadis bizim için hüccet midir? Ortada bir meçhul kişi var. Falanca kişi deniyor ama biz o falanca kişinin kim olduğunu bilmiyoruz. Onun kim olduğunu bilmememiz bu hadisin sıhhatini zedeler mi? Zedelemez. Neden?
Çünkü peygamberimize en benzeyen namazın olduğunu rivayet ediyor buradaki şey.
Çünkü diyoruz ki burada o meçhul olan kimsenin durumu hadisin hükmüyle alakalı bir şey değildir. Yani burada mesela ne dedik? Amr İbni Seleme bu. O değil de mesela falanca kişidir desek hüküm değişiyor mu? Değişmiyor. Diyoruz ki yani buradaki bu kişinin meçhul oluşu hadisin sıhhatiyle alakası yoktur. Niye? Çünkü hükmü değiştirecek bir şey, bir durum katmamaktadır. Yani falanca kişi geldi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şöyle sordu diyoruz. Yani burada soru soranın Hazreti Ebu Bekir veyahut da Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali olmasında bir şey var mı? Soru soran kimseyi tanımamamızın hadisin sıhhatine bir zararı var mı? Yok. Niye? Birisi sordu. Bizi ilgilendiren kısım ne? Sorulan soru ve ona verilen cevap. Kimin sorduğunu bilmememiz, değil mi? Oradaki kişinin meçhul oluşu hadisin sıhhatine ne yapmaz? Bir zarar vermez. Hadisin sıhhatini etkilemez diyoruz. Süleyman bin Yeser diyor ki yutilul uleyeyni minezzuhri ve yukhaffiful asr. Diyor ki öğle namazının iki rekatını uzun tutar ve ikindi namazını kısa tutardı. Daha önceden de biraz önce söyledik. Ebu Said radıyallahu anhu'nun hadisini aktardı. Hadisi geçen hafta aktarırken ilk iki rekat ne dedik? Son iki rekattan daha uzundu. İlk iki rekat son iki rekattan daha uzundu. Bu rivayete de baktığımız zaman öğlenin ilk iki rekatını uzun tutar. İkindiyi de ne yapar diyor? Kısa tutardı. Bir önceki rivayetle mutabakat ettiğini ne yapıyoruz? Burada da bir kez daha görmüş oluyoruz. وَيَقْرَعُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِسَارِ الْمُفَصَّلِ وَفِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِهِ وَفِي الصُّبْحِ بِطِوَالِهِ Diyor ki akşam namazında kısa mufassal sureleri, sabah namazında uzun mufassal sureleri, öğlede, ikindide ve yatsıda orta mufassal sureleri okurdu. Şimdi dikkat ettiyseniz diyoruz ki kısa mufassal sureler, orta mufassal sureler, uzun mufassal sureler diyoruz değil mi? Burada bir bilinmeyen, anlaşılmayan bazı kelimeler kullanıyoruz. Ama bunların hepsine dönüp baktığımız zaman ilim ehli bunun bize ne olduğunu açıklamış. Mufassal kelimesiyle ilgili diyor ki fasılaları çok olan manasına geliyor. Mufassal, fasılaları çok olan, yani ayrımları çok olan. Kur'an'ın sonundaki surelere baktığımız zaman onları bu isimle isimlendirildiğini görüyoruz. Yani bakın mesela amme yetesâelûn, değil mi? Ayet bitiyor. Anin nebe'il azim ellezî hum fîhî muhtelifûn, kellâ seya'lemûn, sümme kellâ seya'lemûn. Hep kısa aralıklarla ne yapıyor? Ayetler birbiri ardına, peşi ardına geliyor. Aradan hep neler var? Ayet sonları hep ayraçlar var, değil mi? Fasılalar var. O yüzden bu şekilde, yani ayetler, kısa olan ayetleri barındıran surelere mufassal sureler deniyor. Yani diyorlar ki bu sureler sözler arasındaki bir fasılalar gibidir. Yani düşünün, sanki bir metin var, değil mi? Uzun bir metin. Arada ne? Kısa kısa bölmelerden oluşuyor. Hepsini birleştirdiğiniz zaman sure. O sureden ne yapıyorsun? Bir sonraki sureye geçiyorsun. Kısa kısa bölmelerden oluşuyor. Mufassal sureler, genel manasıyla mufassal sureler, ilim ehli diyor ki Hucurat'tan Nas suresine kadar, Hucurat'tan Nas suresine kadar olan surelere biz ne diyoruz? Mufassal sureler. Daha sonradan bu sureleri kısa mufassal, orta mufassal ve uzun mufassal diye, yani Hucurat'tan Nas'a kadar olan sureleri de kendi arasında kaça ayırıyoruz? Üçe ayrılıyoruz. Diyoruz ki kısarul mufassal, yani kısa mufassal sureler dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Vadduha ile, Duha suresi ile Nas suresi arasında kalan sureler neymiş? Kısarul mufassal. Kısa mufassal sureler. Tivalil musaf mufassal, yani uzun mufassal sureleri de ilim ehli diyor ki Hucurat ile Amme, yani Nebe suresi veyahut da başka ilim ehli de diyor ki Kaf suresi ile Amme arasında kalan surelere ne diyoruz? Uzun mufassal sureler. Hucurat'tan Amme'ye kadar veyahut da Kaf suresinden Amme'ye kadar olan sureler neymiş? Tıval, uzun mufassal sureler. Amme ile Vedduha arasında olan sureler de ney? Orta mufassal sureler. O zaman kısaca tekrarlayacak olur isek ne diyoruz? Hucurat'tan veyahut da Kaf suresinden Nas suresine kadar olan sureler neymiş? Mufassal sureler. Hucurat veya Kaf suresinden Amme'ye kadar olanlar ney? Uzun mufassal. Amme'den Vedduha'ya kadar olanlar orta mufassal. Vedduha'dan Nas suresine kadar olanlar kısa mufassal sureler. Şimdi biz bu tabirleri kullandığımız zaman sizin aklınıza neler gelmesi gerekiyor? Bu açıkladığımız şeyler aklınıza gelmesi gerekiyor. Ne dedik burada? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazında bir kısarul mufassal, kısa mufassal sureler okurdu. Yani Vedduha'dan aşağısını, Vedduha'dan Nas suresine kadar olan sureler okurdu. وَفِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ Akşam namazında orta mufassal sureleri okurdu. Yani Amme'den Vedduha'ya kadar. Mesela Tarık suresi, Buruş suresi, Naziat suresi. Yatsı namazında. Akşam namazında Vedduha'dan aşağısı. Normalde bizim ülkemizde de hani namaz sureleri diyoruz ya. Onlar işte ne bileyim Kariya, Hümeze, Asr suresi. Yani Vedduha'ya kadar olan sureler kısarul mufassal olarak atfediliyor. Amme'den Vedduha'ya kadar olanlar orta mufassaller. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunları yatsı namazında, öğle ve ikindi namazlarında da ne yapıyor? Bu tarz sureleri okuyor. Sabah namazında ise uzun mufassal sureleri okuyor. Yani Hucurat veya Takaf suresinden Amme'ye kadar olan o aradaki sureler uzunluğunda ne yapıyor? Bu surelerden okuduğunu görüyoruz. Ve yine Amr ibn Seleme kıldırdığı bu namazda biraz önce vasfettiğimiz şekliyle namazları kıldırdığı bize Süleyman bin Yesar rahimullah bize bunu aktarıyor. Sabah namazında dedik ki kıraatı uzun tutulan bir namaz olduğunu söyledik. Ayet-i kerimeye dönüp baktığımız zaman İsra suresinde ve Kur'an el-fecr inne Kur'an el-fecr kana meşhuda. Allahu Teala fecir yani sabah namazını Kur'an el fecri olarak isimlendiriyor. Yani fecrin Kur'an'ı. Yani burada kılınan namazı Allahu Teala ne olarak? Kur'an olarak isimlendiriliyor ve bu namazın şahitli bir namaz olduğundan bize haber veriyor. Yani diyoruz ki sabah namazında gece melekleri ve gündüz melekleri bir arada hazır bulunup o namaza ne yapıyorlar? Şahitlik ediyorlar. O gelenlere şahitlik ediyorlar. Ve diyoruz ki bu namazın Kur'an olarak isimlendirilmesinin sebebi de bu namazda yani sabah namazında kıraatın uzun tutulmasından dolayı Kur'an el fecri yani fecrin Kur'an'ı olarak bu namaz Allahu Teala tarafından kitabında bu şekilde isimlendirildiğini görüyoruz. Amr ibn Seleme rahimahullah da sabah namazının kıraatını ne yapıyormuş? Uzun tutuyor. Akşam namazının kıraatını daha kısa. Diğer üç namazın öğle, ikindi ve yatsının namazın da kıraatını ne yapıyormuş? Orta mufassal sureler okuyarak eda ettiğini görüyoruz.
Öğlen, ikindi, akşam orta mufassal değil
mi? Evet. Akşam namazında kısa surelerin okunmasının hikmetiyle ilgili ilim ehli diyor ki akşam namazının vakti sınırlıdır, kısadır. Bu aynı zamanda insanların yine meşguliyetlerinin olduğu bir namazdır. Ve yine bazı ilim ehli de diyor ki genelde insanlar oruç tuttukları zaman değil mi iftarı ne yapıyorlar? Akşam namazından sonra yapıyorlar. O yüzden diyorlar ki bu namaz çok uzun tutulmaz ki oruç tutanlar namazı kıldıktan sonra dönüp iftarlarını ne yapsınlar? Rahatça yapsınlar diyerek bu olayın hikmetini bu çerçevede açıklamaya çalışmışlar. O yüzden diyorlar ki akşam namazının kıraatı kısa tutulur. Ama bakıyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazen tıvalül mufassal dediğimiz yani o uzun mufassal sureleri akşam namazında okuduğu da sahih hadislerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den varid olduğunu görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazında Araf suresini okuyor. Akşam namazında Araf suresini okuyor. Kaç ayet? 206 ayet. Ve yine başka bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Saffat suresini okuyor. Bakıyoruz 182 ayet. Ve yine başka bir rivayette Mursalat suresini okuyor. 50 ayet. Başka bir rivayette Tur suresini okuyor. 49 ayet. Zaten bir sonraki rivayette bunun ile alakalı. Ama bunları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bazen yaptığı bize aktarılıyor. Galiben, genellikle, ekseriyetle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kısa mufassal sureleri yani Vedduha'dan aşağısını ne yaparmış? Akşam namazında kıldırırken okurmuş. Dedik ki öğle, ikindi ve yatsı namazlarında da orta mufassal sureleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu varid. Yani amme ile Vedduha arasındaki sureler. Ve yine baktığımız zaman Muaz bin Cebel radıyallahu anh biliyorsunuz geçen hafta da buna değinmiştik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile yatsı namazını kılar. Bunun akabinde dönüp kavmine neyi kıldırırmış? Yatsı namazını kıldırırmış. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yatsı namazını kılıyor. Daha sonradan oradan ayrılıp kavmine dönüp onlara neyi kıldırıyor? Yatsı namazını kıldırıyor. Ve bu namazda kıraatı uzun tutuyor. Muaz bin Cebel bu namazda kıraatı uzun tutuyor. Hatta bazı insanlar ne yapıyorlar? Namazdan ayrılıyorlar. Diyorlar ki seni Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şikayet edeceğiz. Hani Muaz bin Cebel radıyallahu anh bu namazda Bakara suresini okuyor. Namazı uzun tutuyor. Aradan bırakanlar oluyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şikayet ettiklerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'e ne yapmasını nasihat ediyor? Diyor ki orta mufassal surelerden oku. Yani amme ile ve duha arasında. Hatta rivayetlere baktığın zaman Allah Resulü diyor ki قَالَ لَهُ اِقْرَى بِسَبِّهِ اسْمُ رَبِّكَ الْاَعْلَى وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالْضُّهَى Diyor ki hani bu surelerden oku ki ne yapsınlar insanlar da bu şekilde rahat etsinler. Diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sureleri tarzındaki surelerin okunmasını ona nasihat ettiğini görmüş oluyoruz. Yine baktığımız zaman günümüzde bazı imamların kıraatlarının bu tertibe, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tertibine uymadığını görmekteyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin izlediği yolu, metodu izlemediğini görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırırken ne yaparmış? Bir sure okudu ise onun akabinde ne yaparmış? İkinci rekatta ondan sonra gelen sureyi okurmuş. Yani ve duhayı okuduğu zaman ondan sonra hangi sure geliyor? Elem neşrah leke sadrak. Değil mi? İnşirah suresi geliyor. Yani duayı okuduğu zaman peşinden inşirah okuyormuş. Veyahut da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uzun bir sure okuyacak ise ne yapıyormuş? Onu ikiye bölüyor. İlk rekatında yarısını okuyor. İkinci rekatında ne yapıyor? Diğer yarısını okuduğu ondan bize varit oluyor. Ama günümüzde bazı insanlara bakıyorsun. Bugün burada yani yatsı namazını kıldırıyor. İşte ne bileyim burucun başından giriyor. İkinci rekatta Nas suresini okuyor. Veyahut da yani sırayla tertip üzerine gitmiyor. Veyahut da bir namazda aynı sureyi ikiye bölüp uzunsa onu bölmek yerine ammenin başından okuyor. Veya ortasından sonundan okuyor. İkinci rekatta da ne yapıyor? Naziat'ın başından, ortasından, sonundan herhangi bir yerinden okuyarak yarım yarım değil mi? Parça parça biraz ondan biraz ondan okuduğunu görürüz. Diyoruz ki bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin hilafına olan bir durumdur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırdığında bir sureyi okur. İkinci rekatta da ondan sonra gelen sureyle ne yapardı? Devam ederdi. Veyahut da eğer sure biraz uzun ise onu ikiye böler. İlk rekatta ilk kısmını, ikinci rekatta da ikinci kısmını okurdu diyoruz. Yine İbn-i Kayyim Rahimullah Zâdül Ma'ad adlı eserinde diyor ki bazı insanların diyor durumuna şaşılır. Namazda surenin ortasını okur, başını bırakır ya da sonunu bırakır. İkinci rekatta başka bir sureye geçer. Diyor ki bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hedinin hilafıdır. Yani izlediği metodun, bize aktardığı, gösterdiği metodun hilafına bir davranıştır. Ama yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme dönüp baktığımız zaman bazı rivayetlerde sabah namazını kıldırırken Bakara suresinin 136. ayetinden başlıyor. Kulu amennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ilâ İbrahîme ve İsmaîle ve İshâka ve Ya'kûbe vel esbât ayetiyle başlıyor. İkinci rekatta da Ali İmran suresi 64. ayete geçiyor. Kul ya ehlel kitabi taalu ila kelimetin sevain beynena ve beynekum diye başlayan ayete geçiyor. Peki bu biraz önce söylediğimiz kalıba Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu fiilini sabah namazındaki bu kıldırış şeklini Bakara suresinin ortalarından bir yerden başlıyor. Daha sonradan nereye geçiyor? Ali İmran suresinin ortalarına geçiyor. Peki bu durumu nasıl açıklayacağız? Rivayetler sahih olarak bize bu şekliyle aktarılıyor. Biraz önce dedik ki bir surenin başından ortasından okuyup ondan sonra sureyi bitirmeden başka bir surenin başından ortasından bir yere atladığımız zaman burada sünnetin hilafına bir durum var dedik. Biraz sonra da dedik ki Peygamber Efendimiz sabah namazında Bakara suresinin 136. ayetinden okumaya başlar. İlk rekatı bitirdikten sonra ikinci rekatta Ali İmran suresinin 64. ayetini okurdu diyoruz. Evet diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıraatında şuna da özen gösterirdi. İlk okuduğu ayeti kerime rububiyet tevhidi ile alakalı. Bakara 136 rububiyet tevhidi ile alakalı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rububiyet tevhidi ile alakalı olan bu ayetleri okur. Akabinde ikinci rekatta ne ile alakalı olan ayetlerden bahsederdi? Uluhiyet tevhidi ile alakalı ayetlerden bahsederdi ki ya bu şekilde okurdu ki arada ne olsun? Birbirine bir tamamlama olsun. Burada Allah-u Teala'nın Rab oluşu, yaratıcı oluşu, rızık veren oluşu, her şeyin sahibi oluşu ile alakalı ayetleri okuyorsun. İkinci rekatta da bunun lazımı olan ne diyorsun? O zaman ibadetlerin yalnızca Allah'a has kılınması gereken ayetlerle ne yapıyorsun? Birleştirerek namazı bir bütün haline getiriyorsun. Burada rububiyetten bahseden ayeti okuyor. İkinci rekatta neden bahseden ayeti okuyor? Uluhiyetten, yani ibadetin Allah'a has kılınmasını bize aktaran, öğreten ayetlerden, emreden ayetlerden bahsettiğini, bu ayetleri okuduğunu görüyoruz. Yine bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin başka namazları kılarken yaptığını da görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının sünnetinde, tavaf namazında ve diğer namazlarda ilk rekatta Kafirun suresini, ikinci rekatta da neyi okuyor? İhlas suresini okuyor. Diyoruz ki Kafirun suresi neden bahsediyor? Biraz önce söylediğimiz aynı özellik. Kafirun suresi rububiyet tevhidinden, İhlas suresi uluhiyet tevhidinden bahsettiği için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazı nafile namazlarda da bu iki sureyi seçmesinin hikmetinin bu olduğunu ilim ehli ne yapıyor bize? Aktarıyor. Ve yine ilim ehli günümüzde veyahut da geçmişte de bazı imamlar bunu uyguluyorlar. Yapılan yanlıştan, yapılan bir bidatten de bize bahsediyorlar. Diyorlar ki bazı imamlar da namaz kıldırdığı esnada, farz namazlarda Kur'an-ı Kerim'i hatim etmeye çalışıyorlar. Nasıl? Mesela adam sabah namazında hoca Fatiha'dan sonra Bakara suresiyle başlıyor. Belli bir miktar okuyor. Değil mi? Ondan sonra öğle namazında ne yapıyor? Kaldığı yerden devam ediyor. İkindide, akşamda, yatsıda bu şekliyle ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'i hatmedene kadar farz namazlarda bu şekliyle devam ediyor. İlim ehli diyor ki bu da aynı şekilde bidattır. Neden? Çünkü diyorlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği bir şey değildir. Yani bir insan kastederek farz namazları hatim ile kılmayı bu şekliyle bölerek kılıyor ise ilim ehli bunun bidat olduğunu söylüyor. Ama biz diyoruz ki bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gelen rivayetlerde baktığımızda gece namazlarında veyahut da teravih namazlarında değil mi? Bu şekliyle hatim ile kılınan veyahut da namazların kıldırılmasının müstahap olduğunu söylüyoruz. Ama diyoruz ki farz namazlarda bunun uygulanması nedir? Sünnetin hilafına olan, bidat olan bir durumdur. Ve yine biraz önce dediğimiz gibi Süleyman bin Yesar rahimullah Amr İbni Seleme'nin kıldırdığı bu namazda akşamları kısa tuttuğunu, değil mi? Öğle, ikindi ve yatsıda orta mufassal sureler okuduğunu ve sabah namazında da uzun mufassal sureler okuduğunu bize vasfediyor. Bu kılınan namaz şekliyle ilgili de Ebu Hureyre radıyallahu anh'unun sözü ne? Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namazına bu kadar çok benzeyen başka kimsenin arkasında namaz kılmadım diyerek Amr İbni Yasar'ın kıldırdığı namazın, yani o vasfedilen namazın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namazına ne kadar da çok benzediğini bize aktarıyor. Diyoruz ki o zaman sünnet olan neymiş? Namazların uzunluğuyla alakalı. Akşam namazında kıraat daha kısa tutuluyor. Öğlende, ikindide, yatsıda orta tutuluyor. Bunların biraz önce neler olduğundan bahsettik. Ve sabah namazında da kıraatın uzun tutulduğunu bu isnattan, bu gelen rivayetten de biz ne yapmış oluyoruz? Bu şekilde bir kez daha anlamış oluyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar Cübeyr bin Mut'im radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقْرَعُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Cübeyr bin Mut'im radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazında Tur suresini okuduğunu işittim. Cübeyr bin Mut'im radıyallahu anhu ne diyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi akşam namazını kıldırdığında Tur suresini okurken işittim diye bize aktarıyor. Bu hadisinde ne olduğunu söylüyoruz? Muttefakun aleyh. Yani Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiğini söylüyoruz. Cübeyr bin Mut'im radıyallahu anhu'nun Kim olduğunu bilen var mı? Tanıyan var mı? Cübeyr bin Mut'im radıyallahu an Abdümenaf oğullarından. Kureyş kabilesine mensup Abdümenaf oğullarından ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Kureyş'in Abdümenaf oğlu kolundan olduğunu biliyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile aynı kabilenin, aynı kolundan ve Mekke'nin ileri gelenlerinden birisi. Ve yine Cübeyr ibn-i Mut'im radıyallahu anhu'nun kıssasına dönüp baktığımız zaman Bedir Savaşı'nda esir alınmış kişilerden birisi. Yani Bedir'de müşriklerle birlikte savaş bitiminde Müslümanlar müşriklere galip geldiğinde biliyorsunuz o savaşta bazı kimseler ne yapılıyor? Esir alınıyor. Bu esir alınanların arasında kim var? Cübeyr ibn-i Mut'im var. Yani Cübeyr ibn-i Mut'im bu hadisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktardığı bu hadisi yani Allah Resulü sellem'in akşam namazında Tur suresini okuduğunu işittiğinde Müslüman değil. Ama bize bu rivayeti aktardığında ne? Müslüman olduktan sonra. Bu rivayetin başında başka rivayetlerde şu şekilde geliyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazını kıldırırken Tur suresini okuyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu kıraatı Cübeyr bin Mut'im radıyallahu anhu'nun hoşuna gidiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu okuyuşu onun hoşuna gidiyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu ayetleri ne yapıyor? Takip ediyor. Okuduğu ayetleri dinliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 35. ayete gelince اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar? Ayetini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem okuduğunda Cübeyr bin Mut'im radıyallahu anhu diyor ki kâde kalbi yatıyru. Sanki diyor kalbim yerinden çıkacaktı. Bu ayetleri işittiğinde Allah-u Teala'nın bu apaçık ayetleri ona ulaştığında ve Allah-u Teala bu ayetleriyle Cübeyr bin Mut'im radıyallahu anhu'nun hidayetini dilediği bu ayetleri duyduğunda ne yapıyor? Bu ibareyle bize aktarıyor. O içinde bulunduğu ruh halini bu şekilde tasvir ediyor ki sanki kalbim yerinden çıkacaktı. Oysa ki biz bugün bu ayetleri okuduğumuzda ne yapıyoruz? Öyle okuyarak geçiyoruz. Bu ayetler bizim kalbimize bir tesir etmiyor. Düşünün müşrik olan birisi esir alınmış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırıyor. O da bu kıraat hoşuna gidiyor. Allah Resulü'nün kıraatı onun okuduğu ayetleri dinliyor. Diyor ki bu ayetlere gelince sanki diyor kalbim yerinden çıkacakmış gibi oldu. Yani bakın burada Allah-u Teala insanlara nasıl bir hüccet beyan ediyor. Diyor ki acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yani bir insan akli ile de düşündüğü zaman eğer ortada bir yaratılmış varlık var ise muhakkak ki onun neyi olması gerekir? Bir yaratıcısı olması gerekir. Yani yoktan var edilen bir yaratıcısı olmadan ne yapamaz? Var olmuş olmaz. Yani düşünün bu dünyalık hayatımızda da böyle. Birisi değil mi? Alıp götürseniz bir adamı boş bir araziye, oraya süper bir villa yapılmış olsun. Bu adama deyin ki bu villa kendi kendine bu şekilde böyle bulduk. Bunu yapan, bunu inşa eden kimse yok. Böyle bu şekliyle burada olmuş dese size ne dersiniz? Yaratıcısı olmadan, bunu bina edeni olmadan dersin kardeşim böyle bir şey, böyle bir saçmalık mı olur? Böyle bir şey olmaz. Bunu buraya eğer bu şekliyle görüyor isek muhakkak ki bunu bina eden birisi vardır. Ve ayetin devamında yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar? Allah-u Teala inkar sıfatıyla soruyor. Yoksa onların kendileri mi yaratıcılar? Yani sen insan olarak, mahluk olarak yaratıldığını, değil mi? Yaratıcı olmadığını biliyorsun. Çünkü sen yoktan var edildin. Yoktan var edilen kendisini ne yapamaz? Var edemez. Yani sonradan var olan bir şey kendisinin yaratıcısı olabilir mi? Olamaz değil mi? Cübeyr bin Mut'im radıyallahu anhu da bu ayetleri duyunca ne yapıyor? Teslim oluyor. Ondan sonra Müslüman olarak İslam'a giriyor ve bu rivayeti bize aktarıyor. Burada rivayete dönüp baktığımız zaman yekra'u fil magribi bittur. Akşam namazında Tur suresini okurdu ibaresi geçiyor. Burada arkadaşlar B harfi ceri ile kullanılmış. Yekra'u fil magribi bitturi. Buradaki B harfi cerinin manası olarak yani cümleye kattığı mana olarak ilim ehli diyor ki istiab içerir. B harfi ceri. Yani bütünlüğü kapsar. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazında Tur suresini başından sonuna kadar ne yapmış? Okuduğu faydasını bu harfi cer bize katar diyor. Eğer burada fi harfi ceri ile kullanılsaydı o zaman biz Tur suresinin bir kısmını da okumuştur anlayabilirdik. Ama B harfi ceri ile kullanıldığı için istiab içerdiği için hepsini kapsadığı manasını bize aktarır. O yüzden diyoruz ki burada Tur suresini bütünüyle okuduğu faidesini bu harfi cerin burada bulunuşundan ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Bunun akabinde ilim ehli yine Hac suresi 29. ayeti kerimeyi de açıklarken, tefsir ederken فَلْيَطَّوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيكِ o eski evi tavaf etsinler. Ayeti kerimesinde de بِالْبَيْتِ الْعَتِيكِ yine burada ne? B harfi ceri kullanılmış diyor. O yüzden ilim ehli bu ayetin yani Hac suresi 29. ayetin tefsirinde de şöyle söylüyorlar. Diyorlar ki bu ayette kullanılan bu harfi cerden dolayı biz anlıyoruz ki Kabe'nin etrafında tavaf edilmesi gerekiyor. Yani günümüzde şu anda Hicr İsmail diye isimlendirilen o bölüm var ya aslında Kabe'den olan ama bina olarak Kabe'ye bitişik olmayan, Kabe'nin dımnında olmayan kastettiğim yer anlaşıldı mı? Hani şöyle hilal şeklinde olan bir yer var ya Kabe ile arasında bir boşluk var. Orası ne diyoruz? Kabe'den diyoruz. Değil mi? Diyorlar ki ilim ehli bu ayeti kerimedeki B harfi ceri diyorlar. Şunu bize katıyor. Tavaf yapabilmek için Kabe'nin etrafından dolanmamız gerekiyor. Yani bütünüyle Kabe'nin etrafından dolandığımız zaman tavaf geçerlidir. Ama diyorlar o Hicr İsmail olarak adlandırılan yerin içinden tavaf eder isek Kabe'yi tavaf etmiş oluyor muyuz? Diyoruz ki olmuyoruz. Niye? Çünkü bir kısmının etrafından dönmüş oluyoruz ama tamamıyla Kabe'nin etrafından dönmüş olmuyoruz. O yüzden ilim ehli diyor ki arkadaşlar bakın yani ne kadar ince ayrıntılar var değil mi? Bir harfi cer'den çıkan mana bize neyi aktarıyor? Kabe'nin etrafında bütünüyle dönmemiz gerektiğini. Eğer orada fi harfi ceri kullanılsaydı ne diyecektik? Hicr-i İsmail'in oradan dönenlerin de tavafı geçerlidir. Çünkü buradaki fi bir kısmını da kapsar. O zaman bir kısmının etrafında dönmen tavaf etmek için yeterlidir. Ama diyoruz ki burada B harfi ceri kullanıldığı için Kabe'nin tamamının etrafında dönmemiz gerekliliği faidesini nereden anlıyoruz? Kullanılan bu harfi cerden anlamış oluyoruz. Ve yine bu hadis-i şeriften arkadaşlar çıkarttığımız bazı faydeler olduğunu görüyoruz. Dedik ki galiben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazında kısa mufassal surelerden okurdu. Yani vedduha ile nas arasındaki surelerden okurdu. Ama bazen de tuvalil mufassal dediğimiz uzun mufassal sureleri okuduğu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den varid olduğunu söyledik. Değil mi? Biraz önceki hadiste yine Tur suresi, Mursalat suresi, değil mi? Başka hangi sureleri saydık? Araf suresi, Saffat suresini okuduğu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den varid olmuştur. Ama bunların devamlı olmadığını söyledik. Yani galiben kısa sureleri okur. Bazen de bunun dışında uzun mufassal surelerden de okurdu diyoruz. Bu rivayette bize neyi gösteriyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kıldırdığı akşam namazında uzun mufassal surelerden okuduğunu bize aktarıyor. Ve yine baktığımız zaman Mervan bin Hakem sadece kısarül mufassal surelerden okuyor. Akşam namazını kıldırırken Mervan bin Hakem sadece kısarül mufassal surelerden okuyor. Sahabeden Zeyd bin Sabit radıyallahu an onun bu fiilini inkar ediyor. Onun yaptığı bu fiili inkar ediyor. Hep kısa sureleri okuyor. Ve onun bu fiilini inkar ediyor. Diyor ki ben diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi akşam namazında diyor Araf suresini okurken işittim. Sen niye sadece bu kısarıl mufassal sureler ile okuyorsun? Bazen de ne yap? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sünnetine de ittiba et. Bazen de uzun surelerde ne yap? Oku diyor. Sadece kısarıl mufassal sureleri okuyan Mervan bin Hakem'in yaptığı bu fiili kerih gördüğünü ve ona bu şekliyle nasihat ettiğini gelen rivayetlerde de görüyoruz. Ve yine diyoruz ki Cübeyr bin Mutayim radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu akşam namazında Tur suresini okuduğunu işittiğinde ne dedik? Müslüman değildi. Ama bunu bize rivayet ettiğinde Müslüman olduktan sonra bu rivayeti bize aktarıyor. İlim ehli de diyor ki eğer bir insan kafir iken bir şeyler işitti, duydu, gördü ise ve İslam'ından sonra, Müslüman olduktan sonra bu rivayeti bize aktarıyor ise diyorlar ki o kimsenin şehadeti aktardığı rivayet o kimseden kabul edilir. Yani kafirken gördüğü bir şeyi, şahit olduğu bir şeyi Müslüman olduktan sonra aktarıyor ise bu rivayeti ondan kabul edilir. Biraz önce ne dedik? Bu rivayet için muttefakun aleyh. Yani bu rivayeti bize Bukhari ve Müslim ittifakı ile bize aktarmışlar. Ama biz rivayetlere dönüp baktığımız zaman ne dedik? Cübeyr bin Mutim bunu işittiğinde Müslüman değildi ama aktardığında Müslümandı. Demek ki ilim ehli de bunu söylüyor. Biraz önce dediğimiz gibi Müslüman olmadan önce eğer birisi gördüğü veyahut da duyduğu şeyi Müslüman olduktan sonra aktarıyor ise o kişi nedir? Güvenilirdir. Bize aktardığı rivayet o kimseden kabul edilir. O kimseden geçerlidir. Yine bir sonraki hadis-i şerifimiz Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. Ne yapalım? Durumunuz nasıl? Ele alalım mı bu hadisi de? Kalsın mı haftaya? Tamam o zaman burada kalalım. Bunlarla yetinelim. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbu ileyke.